Ayrım 3, sayfa 32. 1, 1, 3. İradeli yaratma mı, iradesiz taş mı, sudur mu? Madde nasıl var olmuştur sorusuna sonradan yaratılmıştır veya madde hep vardı şeklinde iki tür cevap verilmesi muhtemeldir. İlki vahiyli dinlerin cevabıdır. İkincisi ise maddenin sonsuz ve mutlak olduğunu varsayan materyalistlerin ve bir tanrı inancına yaslanmayan ateist din ve ideolojilerin cevabıdır. Bu ikincilere göre türler, kör tabiatın bağrında tesadüfler zincirinin bir sonucu olarak iradeli ve akıllı bir öznenin müdahalesi olmadan var olmuşlardır. Bu görüş tüm alt türleriyle birlikte materyalizme çıkar. Materyalist tarih görüşünün en ateşli savunucularından Marx, iradeli bir yaratıcının varlığını reddeder ve iradeyi insana has kılar. Onun ki iradeyi sadece Tanrı'ya askılan kiliseye, daha doğrusu Tanrı adına yetki kullanan kiliseye ve ruhban sınıfına bir tepkidir. Müslüman veya Hristiyan tüm gnostik batıniler iradesiz bir Tanrı inancını savunur. İslam ise Allah'ın da insanın da iradeli olduğunu savunur. Ne var ki ilkinin iradesi mutlak ve sınırsız, ikincisinin kayıtlı ve sınırlıdır. Maddenin arkasında mutlak bir gücün olduğuna inananların bu inancı da kendi içlerinde ikiye ayrılır. 1. İradeli yaratılış. Madde iradeli ve akıllı mutlak bir güç tarafından yoktan yaratılmıştır. Arkasında irade ve akıl olan her eylem gibi mutlak gücün yaratma eyleminin bir sonucu olan maddenin bir anlamı ve amacı vardır. Bu bozulmuş ve bozulmamışlarıyla vahye dayalı tüm inanç sistemlerinin görüşüdür. Dipnot 10. Eski Ahit 2. Makkabeler 7-28, Kur'an 2-117, 6-101. Kur'an tüm yaratma eyleminin arkasında ilahi iradenin varlığını onlarca kez tekrarlar. Kur'an'ın yüzü aşkın ayetinde irade eylemi Allah'a isnatla gelir. Bunları inkar etmeden maddenin iradeli bir yaratışın eseri olduğu inkar edilemez. 2. İradesiz meydana geliş. Bu teoriye göre madde, Tanrı'nın iradesinin bir eseri değildir. Maddenin yaratılışı Tanrı'dan gayri iradi olarak taşma yoluyla meydana gelmiştir. Yani Platonculuğun babası Plotinos'un, başta kabalacı Yahudilik olmak üzere diğer kadim gnostik, irfani düşünce ve sır dinlerinden yararlanarak kalıba döktüğü bu teori, vahdedi vücutçular tarafından sudur ve feyiz adıyla Müslüman batıniliğine taşınmıştır. Buna göre maddeyi ortaya çıkaran özler, İde, ayağını sabite, Tanrı'nın içinde zaten mevcuttur. Dipnot 11. İbn Arabi'nin ayağını sabite tezinin eski Yunan ve yeni Platoncu kaynakları ve bu yaklaşımın Kur'an'ın iradeli yoktan yaratılış düşüncesi karşısındaki konumuna dair ayrıntılı bir tahlil için şu eserimize bakınız. Kur'an'a göre Esma-i Hüsna 3, 2194, 2196. Onlar Tanrı'dan taşarak kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Sudur teorisi yaratılış inancının yanında değil tam karşısında yer alır. Zira sudur teorisinde madde yaratılmamış, Tanrı'nın içinde zaten var olan öz, ilahi irade söz konusu olmaksızın kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Sudurculuk mahcup bir panteizmdir. Materyalizm maddeyi Allah'ı yok sayarak sonsuz ilan ederken, sudurculuk maddenin özünü Tanrı'nın içinde sonsuz ilan etmektedir. Panteizm tüm alemi Tanrı ilan ederken, sudurcu vahdedi vücutçuluk Allah'tan başka mevcut yoktur diyerek Tanrı'yı alemi ilan etmektedir. Kökeni Hint dinlerine dayanan Tanrı'nın insana girdiği hulul ya da insan ile Tanrı'nın birleştiği ittihat felsefesi sudurcu temel üzerinde yükselir. Maddenin Tanrı'dan iradesiz sadır olduğunu iddia eden sudur teorisi doğal olarak şu sonucu vermektedir. İradesiz meydana gelen bir eylemde anlam ve amaç, sebep ve sonuç, illet ve gaye aranmaz. Neden ve niçin soruları anlamsızlaşır. Dolayısıyla akletmek için ortada bir sebep de kalmaz. Anlamsızlığın ve amaçsızlığın egemen olduğu bir yolun sonu kaçınılmaz olarak nihilizmdir. Nihilizm, insanlığı bekleyen değer ve ahlak kıyametinin en belirgin adresi olarak görünmektedir. Dipnot 12. İngiltere'de ateistlerin yaptığı bir kampanyada muhtemelen bir tanrı yok, öyleyse kaygılanmayı bırakın ve hayatın tadını çıkarın sloganının kullanılması ne dediğimizi açıklamaya yeterlidir. Burada adil ve mutedil bir yaklaşım için şu soru sorulmalıdır. Batı ateizminin yok farz ettiği tanrı tasavvurunun oluşmasında Hristiyanlığın izahı mümkün olmayan üçleme dogmasının payı ne kadardır? Madde yaratılmıştır. Bu yaratışın arkasında da ilahi bir irade vardır demek, maddeyi yaratan gücün bir projesi olduğunu söylemektir. Bu yaratılışın bir plan ve düzen dahilinde gerçekleştiğini, bir anlamı ve amacı olduğunu söylemektir. Nitekim Kur'an'da da bunu söylemiştir. Kur'an'a göre Allah sorumluluk sahibi ve dosdoğru bir yolda olan yaratışında asla boşluk, eksik ve düzensizlik bulunmayan, her şeyi bir kader ölçüyle yaratan, her yarattığını bir anlam ve amaca, bir illet ve hikmete mebni olarak var edendir. Ve hepsinden öte o, değişmez ve bozulmaz kanunlar koyandır. İşte onun değişmez ve bozulmaz kanunlarından biri de ilahi yaratışın en temel ilkelerinden olan süreçliğe dayalı evrim, tekamül kanunudur. 1.1.4 O her an iş başındadır ayeti ne der? O her an iş başındadır. Parantez içinde 55-29. Ayeti hangi tanrı ve evren tasavvurlarını reddeder? 1. Yahudilerin tatil yapan Rab inancını reddeder. Yahudi inancına göre Rab 6 günde alemi yaratıp 7. gün istirahate çekilmiştir. Kur'an tatil yapan tanrı inancını şiddetle reddeder. Kur'an'da birçok ayet Allah'ın gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşa istiva ettiğini ifade eder. Onun arşa istiva etmesi, yarattığı kainatın yönetimini eline alması anlamına gelir. Bu şekilde gelen ayetlerin tümü de Yahudi ilahiyatındaki tatil yapan Rab inancını reddetmeyi amaçlar. 2. Dünya ile ilgilenmeyen Tanrı inancını reddeder. Aristo, Metafizik adlı eserinde Tanrı'yı varlık hiyerarşisinde en üste yerleştirir. Bu Tanrı varlığa ilk hareketini kazandıran fakat ondan sonra da ilgilenmeyen bir Tanrı tasviridir. Başlıktaki ayet bu tür bir tanrı inanışını da reddeder. 3. Kendi kendine yeten tüm evren modellerini reddeder. Yukarıda ilgili bölümde ele aldığımız evren modelleri içinde yer alan, kendi kendine yeten, kapalı, mutlak veya devri daime dayalı ölümsüz evren modellerinin tamamı bu kısma girer. Bu ayet böylesi evren anlayışlarını da reddeder. O her an iş başındadır ayeti, Allah'ın mutlak eylemsizliğinin söz konusu olmayacağını söyler. Aslında an olarak çevirdiğimiz kelimenin ayetin metnindeki karşılığı yevm'dir. Yevm gün manasına gelir. Yevm kelimesi neye istat edilirse ona göre takdir kazanır. Ayın, dünyanın, güneşin, galaksinin ve hatta evrenin günleri farklıdır. Yevm zamanın en küçük parçası olan ana da, rakamlara sığmaz zamana da delalet eder. Bu zımmen zamanın göreliliğini de teyit eder. Ayette yevm, belirsiz, yevmin, gelmiş ve zımmen Allah'a isnat edilmiştir. Allah zamanın içinde değil, zamanın üstündedir. Zira zamanı O yaratır ve yarattığı zamana maruz kalmaz. Bu durumda O her an iş başındadır demek, O yarattığı evrende bigane değildir demektir. Burada önemli bir nokta vardır. İlahi eylemi daima zaman ve mekan içinde düşünmek, Allah'ı kendi sınırları tabiatımızda yola çıkarak tanımlamaya çalışmaktır. Bu çıkmaz sokaktır ve insan zihninin kendisine kurduğu bir tuzaktır. Allah esmasını icra etmek için zaman ve mekana muhtaç değildir. Zaman ve mekandan bağımsız bir varoluşu kavrayacak kapasitesi olmayan insanın sorduğu bu tür sorular haşa Allah'ı değil olsa olsa kendisini köşeye sıkıştırır. Yarattığı insanı bu tür sorular soracak bir kapasiteyle donatmış olması, onun şanının yüceliğine delalet eder. Başka değil. Zira insan, Allah'ın kendisine emanet ettiği varlık, akıl, irade, muhakeme, beyin ve bedenle onun varlığını sorgulamaya bile yeltenebilmiştir. Kendi kendine becerebilseydi, bunu her canlı yapmak isterdi. Allah'ın varlığına tek başına bu bile yeterli delildir. 1.1.5 Yerler ve göklerin 6 günde yaratılması ne demektir? Kuşkusuz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 aşamada yaratan ve sınırsız güç ve kudret makamına kurulan Allah'tır. 7-54 Kur'an'da göklerin ve yerin 6 günde yaratıldığını söyleyen ayetler vardır. Dipnot 13 Kur'an'da göklerin ve yerin 6 günde yaratıldığını söyleyen ayetler için bakınız 7.54, 13, 25.59, 32.4, 50.38. Bu ayetlerde ne 6 ile bildiğimiz 6 rakamı kastedilmekte, ne gün ile bildiğimiz gün kastedilmektedir. Yerler ve göklerin 6 günde yaratıldığını söyleyen ayetler, yaratılışın bir an işi değil, bir süreç işi olduğunun göstergesidir. Ayetlerdeki 6 rakamı aşamalı ve süreçli oluşu ifade eder. Yani bir anda değil, aşamalı bir süreçte demektir. Peki gün, yevm neyi ifade eder? Önce kesin olan şeyi söyleyelim. Bildiğimiz günü veya ona benzer bir şeyi ifade etmez. Zira bu tür ayetler evrenin yaratılışından söz ediyor. Yıldızların bile oluşmadığı bir zaman diliminin oluşturduğu bir süreç günlerle ifade ediliyorsa, buradaki günün anlamı bildiğimizin dışında demektir. Kaldı ki gün kavramı tabiatta olduğu gibi Kur'an'da da sabit değil, görecelidir. Bunu 1000 yıl süren bir gün, 32-5, 50 bin yıl süren bir gün, 70-4 ibareleri teyit eder. Özetle Kur'an'da gün bağlamına göre değişen vurgulara sahiptir. Eğer göklerin ve yerin 6 günde yaratıldığını söyleyen ayetler, o her gün iş başındadır ayetiyle birlikte ele alınırsa, Allah'ın kainatı 6 günde yaratması, sürekli yaratmaya veya yaratılışa aktif ve aktüel müdahale tekabül eder. Aslında yokluğun bir güne tekabül ettiği düşünülürse, yokluk 1 gün artı varlığın yaratılışı 6 gün toplam 7 gün eder. Şöyle ki, 7 rakamı sürekli çevrimi ifade eder. 7 birimlik bir çevrimden söz edilmesi için 1 birimlik bir sıfırlanış şarttır. Bu hem Allah'ın yaratılıştaki sürekliliğin hem de Allah'ın yokluğu sermaye olarak kullanılışının bir ifadesidir. Bir başka açıdan 6 aşamada yaratma, tekamül evrim yasasına delalet eder. Tekamül yaratılışın kanunudur. Varlığa da bu kanunu yerleştiren alemlerin Rabbidir. Ol deyince yaratacak bir Rabbin varlığı tekamül yasasına tabi kılması, insan terbiyesinde takip edilecek yöntem içinde yol göstericidir. Sözün özü. Kur'an'daki yerlerin ve göklerin 6 günde yaratıldığını söyleyen ayetler şunlara delalet eder. 1. Kainatın bir anda değil, aşamalardan oluşmuş bir süreçte yaratılışına. 2. Evrimin, tekamülün, ilahi yaratılışın değişmez yasası oluşuna. 3. Allah'ın yaratma fiilinin kesintisiz ve sürekli oluşuna. Bakınız 55-29. Elde edilen son ilmi veriler evrenin yaratılışını şöyle tasvir ediyor. 1-2. Evrenin yaratılışı. 13.8 milyar yıllık süreç. 1-2-1. Evrenin doğumunun ilk saniyesinde neler oldu? Büyük patlama, Big Bang anında ne oldu? Bilim bu sorunun cevabı hakkında bize bir şeyler söylemiyor. Belki ileride bir şeyler söyleme noktasına gelecek, belki de hiç gelemeyecek. Bilimin matematiksel hesaplara dayalı olarak bir şeyler söylediği zaman dilimi, büyük patlamanın ilk saniyesinin 3000 katrilyonda birine yakın bir anına dairdir. Ondan öncesi tekillik olarak adlandırılıyor ve orada fizik kanunları geçerliliğini yitiriyor. Orası tam da Allah bilir denilecek noktada. Bilim insanları Planck sabiti, ışık hızı sabiti ve yer çekimi sabiti gibi 3 sabitten yararlanarak zaman, mekan ve enerjinin bölünemez en küçük birimini hesapladılar. Buna göre en küçük zaman aralığı 10 üzeri eksi 43 saniye olarak tespit edildi. Bu o kadar mini bir zamandı ki bu zamanın rakamını ifade edecek bir kelime bile yoktu. Bilim insanları evrenin doğumu üzerinden geçen 10 üzeri eksi 43 saniye gibi çok mini bir zaman sonrası için tahminde bulunmaya cesaret ettiler. Ol emrinin verildiği anı onlar T eşittir 0 anı olarak kodlamışlardı. Yani uzay zamanın başlama noktası. Bu nokta 0 noktasıydı. Evren yaratılırken ilk 10 saniyede ne oldu sorusunun cevabı için başlangıç noktamız ol emrinden 10 üzeri eksi 43 saniye sonrasıdır. Ondan öncesi hakkında matematik dahi susmaktadır. Ol emrinden 10 üzeri eksi 43 saniye sonra bu anda enerji ve zaman matematiksel olarak tarif edilir hale geldi. Mekan da boyut olarak hesaplanır hale geldi. Bu aşamaya Planck dönemi denir. Evren doğumda birinci aşama budur. Isı 1.42 çarpı 10 üzeri 32 Kelvin derecesidir. Dipnot 14. Kelvin derecesi, buzun ergime noktası yerine mutlak sıfırı esas alan sıcaklık birimi. Bu rakamı açalım da evrenin ilk saniyesinin ilk anındaki sıcaklık daha iyi anlaşırsın. 142 sonrası 30 sıfır. Güneşin merkezi 15 milyon, dış yüzeyi 6000 derecedir. Varın siz kıyaslayın. Bu anda yoğunluk yaklaşık 10 üzeri 94 gram bölü santimetre küp gibi aklın almayacağı bir rakamdır. Şöyle diyelim, eğer Everest tepesinin yoğunluğu bunun 3'te 1'i kadar olsaydı, kütle çekimiyle dünyayı mahvederdi. Yeni doğan evrenin hacmi 1 santimin 3000 katrilyonda birinden daha az. Gördüğünüz gibi bu dönem soyut bir dönemdir. Mesela saniyenin 10 milyarda birinden sonra sıcaklığı 1 katrilyon K dereceye düşer. Yeni doğan evrenin bu anda rakamlara sığmaz bir hızla büyür. Büyür ifadesini doğduğu andaki hale bakarak kullandık. Yoksa evrenin tamamı bu anda yaklaşık 1 santim çapını ancak bulmuştur. Yani bir misket büyüklüğüne ulaşmıştır. Peki büyümeden ne kadardı? Tek bir proton çapının milyarda biri kadar. Siz buna sanki yok gibi de diyebilirsiniz. En iyisi şu ayeti okumak. Her şeyin yaratıcısı yalnızca Allah'tır. Zira tüm varlığa boyun eğdirecek mutlak otorite sahibi biricik güç sadece O'dur. 13-16. Bu dönemde evren bir çay kaşığı kadarcık bir enerji çorbasından ibarettir. Bugün bildiğimiz fizik kanunları henüz işlememektedir. Zira bırakın bir tek atomu, henüz atom altı parçacıklar bile yoktur. Bu dönemde dört temel kuvvetin birbirine geçmiş tek bir kuvvet olduğu sanılmaktadır. Bu birleşik kuvvetlerden bağımsızlığını kazanan ilk kuvvetin kütle çekim kuvveti olduğu tahmin edilmektedir. Oğul emrinden 10 üzeri eksi 35 saniye sonra. Güçlü nükleer kuvvetin elektromanyetik kuvvet ve zayıf nükleer kuvvetten ayrıldığı dönem başlar. Bu esnada evrenin boyu 10 üzeri eksi 24 santim olduğu hesaplanmaktadır. Neredeyse yok gibi. Bu kadar küçük bir hacme koca evren sığar mı demeyin. Mesela 1 santimetre küp bir alanı atom çekirdeğiyle doldurabilseydik yaklaşık 1 trilyon kilogram gibi akıllara durgunluk veren bir miktar tutardı. Bu dönemde kuarklar ve leptonlar gibi parçacıklar oluşmaya başlamıştır. Madde ve antimadde hemen hemen eşit miktardadır. Hemen hemen diyoruz, zira tam eşit değildir. Her şeyin çift yarışılı yaratıldığı Kur'ani gerçeğine uygun olarak her 1 milyar kuark antimaddeye karşı 1 milyar kuark yaratılmıştır. Fakat tam bu noktada bir el müdahale etmiş, simetri kırılarak 1 milyar artı 1 oranında madde fazla yaratılmıştır. Bu 1964'te yapılan deneyler sonucunda kesinlik kazanmıştır. Dipnot 15. Steven Weinberg, ilk 3 dakika, sayfa 20, 131-133, deneylerle ilgili bakınız sayfa 207. 1 milyar madde antisiyle çarpışarak yok olmuş, fakat bu 1 milyarda biri yok edecek anti parçacığı olmadığı için o yok olmamış ve evrenimizin sermayesi olmuştur. Evrenimizin ilk anlarda kuarklarla antikuarklar çarpışmıştır. Birbirlerine temas ettiklerinde hemen enerjiye dönüşüvermiştir. Fakat bu işlem çok sayıda tekrarlanmış, söz konusu milyarda bir fazlalıktan dolayı her bir defasında daha çok madde ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda antimadde enerjiye, bu enerji de tekrar maddeye dönüşmüştür. Bu sürecin sonunda yaşadığımız maddi evren oluşmuştur. Yaklaşık 3000 katrilyonda 1 ile trilyonda 1 arasında. Planck döneminden sonra hızlı bir genişleme evresi olan kuark dönemi başlar. Evren doğumda ikinci aşama budur. Bebek evrenin hacmi bir kat arttığında sıcaklığı da yarı yarıya azalır. Peki evrenin hacminin bir kat artması, sıcaklığının yarı yarıya azalması için geçen zaman saniyenin 100 milyar çarpı milyar çarpı milyarda biri kadardır. Sıcaklık henüz 1 katrilyon K derecedir. Bu dönemde kuarklar, leptonlar, büyük kütleli bozonlar, süpersimetri parçacıkları, parantez içinde S kuarklar, S leptonlar oluşmaya başlamıştır. Misket büyüklüğündeki bu dönem süper hızlı şişme dönemidir. Dipnot 16. S. Hawking, L. Miladinov, Büyük Tasarım, sayfa 110. Ayrım sonu, sayfa 43.